Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme cealna minel tevvabin ve cealna minel mutadahirin. Muhterem kardeşlerim, değerli arkadaşlar. En'am suresinin 51. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estağfirullah. Ve enzir bihillezine yakhafuna en yuhşaru ila rabbihim. Leyse lehum min dunihi veliyyun ve la şefi'un. Leallehum yettekun. Ey Nebi-i Zişan, ey Habib-i Ekrem, ey Peygamber. Rablerinin huzuruna toplanacaklarına inanan ve o günden korkan, yürekleri adeta o günden ürperen kimseleri uyar. Uyar ki onlar için ne bir dost ne de bir şefaatçinin olmayacağı öyle bir günün geleceğini onlara haber ver ve böylece uyar. Umulur ki onlar bu sayede sakınmış olurlar, cehennemden korunmuş olurlar, günahlardan kendilerini çekmiş olurlar, masiyetlerden çekmiş olurlar. Burada ayet-i kerimede dikkat edilirse, Rablerinin huzuruna bir şekilde varacaklarına inanan kimseleri sen inzar et, uyar. Bunun dışında eğer bir insan Allah'ın huzurunda bir şekilde hesap vereceğini, böyle bir itikadı, böyle bir düşüncesi yoksa bir insanın, o insanı uyarmak bir anlam ifade etmez. Nasıl olsa toprak olup gideceğim. Nasıl olsa ben işte bir şekilde var olmuşum ve bundan sonra da yeniden var olacak değilim. Bu anlamda kesin bir ahiret inkarcısıysa birisi, onu inzar etmenin, onu uyarmanın, onu bir şekilde korkutmanın bir yolu olamaz. Yani onun için Yüce Rabbimiz boşuna emek de sarf etme der gibi adeta. Öncelikle insanların Allah'a ve öldükten sonra dirilmeye inanmaları gerektiğini ima eder burada. Öyleyse belki davetçilerin, imana, İslam'a davet eden kimselerin öncelikle dikkat edeceği husus, muhatabın Allah'ı kabul edip etmediği artı, kendisinin öldükten sonra dirilmeye inanıp inanmadığı noktasında şüpheleri varsa, öncelikle bunları izale etmenin yoluna bakmak gerekiyor. Aksi halde onları cehennemle korkutmanın, ne bileyim daha farklı şekillerde uyarmanın çok da bir faydası olmaz. Bu ayetten yola çıkan bazı müfessirler demişlerdir ki, bir şekilde müminler, inandık diyenler ahirete inanırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun getirdiği dine iman eden müminler zaten öldükten sonra dirilmeye ve Rabbin huzuruna varıp hesap vermeye inançları olduğu için onlar elbette Hazreti Peygamber'in her uyarısını dikkate alırlar. Bu önemlidir. Bunun dışında kim olabilir? Bunun dışında diyorlar ki Yahudi ve Hristiyanlar da olabilir. Onlar da netice itibariyle ahirete iman etmekle mükellef olduklarının bilincindedirler ve huzur-i ilahiye varacaklarına inanırlar. Öyle olunca onları da uyarmakta problem yok. Onlar da o uyarıyı dikkate alırlar. Dikkate almak durumunda en azından hissederler. Bir de Mekke müşriklerinde olduğu gibi Allah'a inanıyorlar. Ama şüphe taşıyorlar. Hakikaten öldükten sonra dirilme olabilir mi, olmayabilir mi diye. Bunları da uyarmak faydalı olur. Onlara da mutlaka o uyarının faydası olur denilmiştir. Çünkü az da olsa böyle bir şüphe taşısa bile bir insan ya varsa diye korku içinde bir ürperti taşıyacağından o kimseyi uyarmak da ona etkili olacaktır. Öyleyse insan tamamen kendini inanca, Allah'a kapattıysa, ahirete kapattıysa belki sorumluluk olarak bizden sorumluluk gitsin diyerek ona da hak ve hakikati hatırlatmak gerekiyor. Peygamberler zaten bunu yapmışlar. Ümmetleri de bunu yapmakla mükellef. Bana ne demek mümkün değil. Madem bu insan kabul etmiyor, o zaman ben inzar etmenin, uyarmanın da bir faydası olacağına inanmıyorum. O zaman yapmayayım. Böyle bir düşünceyi Kur'an bütünlüğü içerisinde baktığımız zaman yanlış buluyor alimlerimiz. Yani onun yolu belli arkadaşlar, safı belli. Allah'ı da kabul etmiyor, ahirette de kabul etmiyor. O zaman ben inzar etmeyeyim, uyarmayayım onu. Bu yanlış görülüyor. Çünkü Bakara suresinde Cenab-ı Hak, estağfirullah, o baş ayetlerde innellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. O inkarda şartlanmış ve inkarda adeta sabit kadem olmuş kimseleri sen uyarsan da uyarmasan da onlar için musavidir. Onlar iman etmezler. Ayetinde müfessirlerimiz demişlerdir ki dikkat edilirse burada sevaun aleyke değil sevaun aleyhim denilmiştir. Yani ey Nebi Ekrem senin için musavidir denilmiyor. Onlar için musavidir. Yani buradan hareketle yani sen peygamber olarak inzar vazifeni elbette yapacaksın. Yapmalısın da. Ama onlar için senin inzar etmiş olman, etmemiş olman onlar için bir eşit durum söz konusu. Etkilenmezler. Yani onların etkilenmemesinin temelinde işte bu o ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıp hesap vereceklerine dair bir inanç taşımamaları etkili oluyor. Onlar da etkili olmayabilir ama biz inzar etmeye devam etmiş olacağız. Burada etkinlik bakımından, tesir icra etmesi bakımından ahirete iman edenlere Allah elçilerinin, Allah davetçilerinin, hak ve hakikat davetçilerinin sözlerinin son derece etkin olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Ve özellikle kim için bu korku ya da uyarı çok daha etkili olur? Yahu kıyamette Allah'tan başka melce yok, sığınak yok. Allah'tan başka efendim dayanak yok. Allah'tan başka kim elimden tutabilir ki o izin vermeyecek olursa şayet diye böyle bir kesin inanç varsa bir insanda o insan gerçekten kendine daha büyük çeki düzen verir. Yani beni falan kurtarır, filan kurtarır, şöyle yapar, böyle yapar anlamında bir yaslanma varsa öyle diyelim, kendince bir birilerine güven varsa o insanda biraz gevşeklik oluşur. Onun için Rabbimiz burada لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيَةٌ diyor bakınız. Kendilerin için Allah'tan gayri ne bir dost ne de bir şefaatçi olmadığı konusunu da bir hatırlat. Bunu böyle de anlayabiliriz. Yani şöyle ayet iki türlü anlaşılmış müfessirler tarafından. Kendileri için bir veli ve şefaatçi yani bir dost ve şefaatçi olmadığı bilinciyle böyle bir bilinçle Rablerinin huzurunda bir araya gelmekten korkan kimseleri sen efendim Rablerinin huzuruna diriltilip topluca onun huzuruna varacaklarını bilen, inanan kimseleri sen uyar o Kur'an'la ve enzir bihi, oradaki bihi kelimesi o Kur'an'la, o vahiyle sana gelen ilahi mesajla onları uyar buyuruluyor. Burada o bilinç onlarda var anlamı çıkıyor bu şekilde meal verdiğimiz zaman. Fakat şöyle de meal vermek mümkün. Sen ey Nebi-i Zişan o Kur'an'la sana gelen o ilahi mesajla Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkan kimseleri uyar ki onlar için ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Yoktur yani. Her ikisi de yoktur. Olmayacaktır anlamında. Şimdi burada tabii şöyle bir mana çıkıyor. O zaman şefaat yok mu kıyamet gününde? Ahirette şefaat olmayacak mı? Peygamberlerin, salihlerin, velilerin şefaati yok mu? Bu ve benzeri ayetlerden yola çıkan bazı kimseler, bazı mezhepler şefaatin olmayacağını söylemişler, iddia etmişler. Ancak ehl-i sünnet alimlerimiz şefaat vardır ancak Allah'ın izin verdiklerine izin verdiği ölçüde vardır demişlerdir. Çünkü yine ayet-el kürsüde her zaman okuduğumuz مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَوْ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ onun izni dışında şefaat edecek de kimmiş ayeti var. Buradan اِلَّا بِاِذْنِهِ onun izniyle şefaat edilebileceği manası da çıkıyor. Artı bir takım hadislerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen nakillerde de şefaat konusunun hakikat olduğunu görmüş oluyoruz. Onun için ehl-i sünnet alimlerimiz şefaat haktır demişlerdir. Şefaat vardır demişlerdir. Ancak şefaate güvenerek yaslanmanın doğru olmadığını da söylemişlerdir. Çünkü kime şefaat edileceğini biz bilmiyoruz. Kime şefaat izni verileceğine dair de şu an için elimizde bir garanti yok. Ancak bizim hüsnü zannımız var. Diyoruz ki peygamberlere, işte Allah'ın Rabbani alimlerine, salih kullarına bu izni vereceğini ümit ediyoruz diyerek onların şefaat etme noktasında Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsanda bulunacağına hüsnü zan besliyoruz. Böyle bir zannımız var. Ancak tamam, peygamberlerin Allah katında makbul insanlar olduklarına dair bilgimiz var. Ama onların dışındaki kimselerin derecelerini de bilmiyoruz, hallerini de bilmiyoruz. Son nefeslerinin de nasıl verildiğine dair elimizde bir kesin bilgi yok. Öyle olunca işte buradan o zaman birinci manayı anlarsak, şöyle diyelim, birinci mana neydi? Kendileri için Allah'tan gayri ne bir dost ne bir şefaatçi olmadığı bilinci kendilerinde var olarak Rablerinin huzurunda bir araya gelmekten korkan kimseleri, ey Nebi Zişan, sen Kur'an'la uyar. Böyle kimse ne yapar o zaman? Var gücüyle Allah'a daha güzel kul olma noktasında, başka Allah'tan başka sığınak yok, Allah'tan başka barınak yok, Allah'tan başka efendim yalvaracağımız, yakaracağımız kimse yok, elimizden tutacak kimse yok anlayışıyla yalnız Allah'a yönelir, tam bir tevhidle ona sarılır ve böylece kulluğunda daha ihlaslı, samimi noktaya gelir. Şöyle de anlaşılabilir demiştik. Ey Nebi-i Zişan, sen o Kur'an'la Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkan kimseleri şöyle uyar ki onlara hani ne bir dost olacak Allah'ın dışında ne de bir şefaatçi olacak. Böyle yaparsan böyle bir duygu, böyle bir inzar, böyle bir uyarı kendilerine gerçekleşecek olursa لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ umulur ki onlar sakınırlar, takva sahibi olurlar. يَتَّقُونَ yani Allah'ın sakındırdığı şeylerden kaçınır, kendilerini korurlar. Allah'ın vikayesine girerler. Haramlardan kendilerini korur, taatlerle bir kendilerine zırh edinirler. Ve kendilerini helak edecek, özellikle ahirette kendilerini hüsrana uğratacak her türlü şeyden sakınmış olurlar, kendilerini korumuş olurlar. Böyle yapılırsa daha dünyadayken insan o takva libasına bürünür, takva zırhına bürünür ve o takva elbisesiyle hem güzelleşirler hem de mahfuz olurlar, korunurlar. Elbiseyi insan niye giyer? İki şeyden giyer. Bir, ziynettir, değil mi? İnsanı güzelleştirir, çirkinliklerini örter. İkincisi, soğuktan sıcaktan insanı korur, kollar. Öyleyse Cenab-ı Hak وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ şu takva libası, takva elbisesi var ya, o çok üstün bir şeydir. O her şeyden daha hayırlı bir şeydir buyurduğu. O takvaya bürünürler diyor. Yani hem kötülüklere karşı kendilerini korumaya alırlar, hem de güzelliklerle bezenirler onlar. Böyle olursa, böyle bir duyguyla yaşarlarsa, yani ahiret merkezli yaşarlarsa, yalnız Allah'a güvenerek yaşarlarsa, yalnız onun kadir olduğuna, onun izni olmadan hiçbir kimsenin hiçbir şey yapamayacağına dair idrak ve şuurları gönüllerinde tam yerleşecek olursa, onlarda böyle bir takva hali zuhur eder, buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي يُر۪يدُونَ وَجْهَ Ey Nebi-i Zişan! Sabah akşam Rablerine yalvarıp yakarıp duran, tazarru ve niyaz halinde, efendim, Allah'ın vechini, zatını, rızasını dileyerek, ona vasıl olmayı arzulayarak, onun cemaline, rızasına, efendim, bir şekilde kilitlenerek sabah akşam Rabbini çağıran, Rabbini zikreden, Rabbine dua eden, Rabbine yalvaran kimseleri sakın etrafından kovma, uzaklaştırma. Rivayete göre, tefsirlerimizde nakledilen rivayetlere göre Mekke ileri gelenleri, müşrikler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına yaklaşmak isterler. Fakat onun etrafında zayıf, biçare, sosyal sınıf olarak toplumun alt kesimi gibi gördükleri bir takım insanları gördüklerinde, ki Ebu Zer gibi, Bilal Habeşi gibi, Abdullah bin Mes'ud gibi radıyallahu anhü mecmain, onlarla beraber aynı safa, aynı daireye oturmak nefislerine ağır geliyor rivayete göre. Haber gönderiyorlar. Diyorlar ki sen şu etrafındakileri uzaklaştır, biz gelelim. Yani onlarla biz aynı seviyede değiliz. Onlar köle sınıfı, biz efendileriz diyorlar adeta. Böyle bir büyüklük gösterisi, kibir var içlerinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii böyle bir teklifi reddediyor. Onlar diyorlar ki hiç olmazsa o zaman şöyle olsun. Yani bizim büyüklüğümüz belli olacak bir şey olsun. Biz gelince onlar ayakta dursunlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da herkesin kurtulmasını arzu ediyor tabii. Mekke müşrikleri bir de şöyle bir de elbette her insanda olabilecek tabii düşünceler de olabilir. Bu Mekke ileri gelenleri, Mekke'nin elebaşları, rüesa takımı, reisler imana gelirse Mekke daha çabuk fetholur. Daha onlar girince herkes girer diye böyle tabii bir düşünce olur. Bazen insanda olur hepimizde, herkeste bir şekilde tecelli eder. Dersiniz ki yahu falan aslında yönetici, idareci, lider şu bizim fikriyatımıza destek verse, mefkuremize üye olsa, derneğimize üye olsa, camiamıza üye olsa, cemaatimize girse herhalde işte sırtımız yere gelmez diye düşünürsün. Ya da dersin ki onunla beraber niceleri gelir arkasından. Veya dersin ya falan zengin aslında saflarımıza girse, tamam mı, bizim camianın adamı olsa, bizim partinin adamı olsa, işte falan ağa kabul etse, falan köy, falan kasaba hepsi bizi desteklemiş olur, bizim safımıza girmiş olur gibi bu nevi beşeri düşünceler hepimizin içinden geçer. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de normalde bir beşer insan. O da ancak onun gönlüne gelen bizim gönlümüze gelen gibi değil. Yani Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak ona gönlüne doyasıya merhamet vermiş, şefkat vermiş. Her kulun kurtulmasını istiyor. Değil mi? Cehennemden kurtulsun bu insanlar diyor. Ebedi azaptan kurtulsun bu insanlar diyor. Bir Yahudi çocuğu babasının gözüne bakarak diyor ki babacığım izin verirsen Müslüman olayım diyor. O da peygamberimiz de yanında. Ne olur izin ver diyor Resulullah. Peki oğlum diyor sen bilirsin diyor o Yahudi de. Efendimiz nasıl seviniyor bir insan daha kurtuldu diye. Bir insan daha kurtuldu diye. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o merhamet peygamberi elbette böyle bir teklifi şöyle bir düşüneyim demiş olabilir. Yani ne olacak? Ya o kadar fedakarlıkta bulunsunlar diye bekleyebilir. Değil mi yani? Tabii bir şey. Ya bak bu insanlar da imana gelmek istiyorlar. Kur'an'ı dinlemek istiyorlar. Sözümüzü dinlemek istiyorlar. Delikanlılar. Hadi siz şöyle bir ayağa kalkın da onlar oturuversin gibi. Böyle bir düşünce ufaktan da olsa geçmiş olabilir. Veya geçmemiştir. Geçmesin diye de Cenab-ı Hak böyle bir ayeti indirmiş olabilir. Fakat dikkat edin ne kadar uyarıcı bir ayet. Sakın diyor sabah akşam Rablerine yalvaran ve onun rızasını dileyen, onun cemalini görmek isteyen, ona ulaşmak isteyen, onun için iş yapan, onun için yalvarıp yakaran kimseleri etrafından kovma diyor, tard etme. Uzaklaştırma onları sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Yani buradan çok tabii Allah'ın kullarına olan merhametini görüyorsunuz. Ve Allah katında değer ölçüsünün malla, mülkle, makamla, başkanlıkla, şununla, bununla ölçülemeyeceğini, onun, o değerin tamamen takva olduğunu, iman olduğunu, salih amel olduğunu, kişinin gönlünü Allah'a ne kadar bağlayabildiğiyle doğru orantılı bir değeri olduğunu bu ayetten görüyorsunuz. Onun için bu ayet indikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habbab bin Eret diyor ki, Resulullah diyor zaten hep bizimle beraberdi. Ama diyor biz tabiri caizse bu ayet inince biraz daha yüzlendik. Hani Resulullah'la hep diz dize otururduk diyor. Yaklaşırdık, adam akıllı yaklaşırdık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da bizim yanımızdan kalkıp gitmezdi diyor. Hep bizi görürdü, gözetirdi. Yani Cenab-ı Hak sakın dedi. Onları etrafından şey yapma, uzaklaştırma anlamında bir ikaz olunca böyle anlatıyor Habbab bin Eret. Efendim tabi biz zaman zaman la havle ve la kuvvete illa billah inanıyoruz bunun manasına. Yani Allah'tan başka değil mi? Güç ve kudret sahibi bir varlık yok. Onun gücü ve kudreti olmadan, onun lütfu, keremi, ihsanı, rahmeti olmadan hiçbir kul, hiçbir güzelliğe güç yetiremez, hiçbir kötülükten de kendisini alıkoyamaz. Bunu söylüyoruz ama zaman zaman şuur altımız mı diyelim veya zaafımız mı diyelim, beşeri zaafımız mı diyelim, yine de zahiren bir takım güçlere dayanmaya çalışıyoruz. İnsan fıtratında bu var. Yani paran olsa yürüyüşün değişiyor tabiri caizse biraz. Değil mi? Akraban çoksa, çoluk çocuğun fazlaysa kendini daha çok güvende hissediyorsun. İşte ne bileyim biraz yukarılarda adamların varsa, mahkemede dayın varsa derler ya, mahkemede dayın varsa biraz daha sanki beşeri anlamda kendini şey görüyorsun. Halbuki mümin insanda bu düşünceleri Cenab-ı Hak yıkıyor dikkat ederseniz. Diyor ki, buyuruyor ki, yani siz Allah niye değer veriyorsa ona değer verin. Siz insanları taksim ederken, insanları değerlendirirken kendi dünyevi ölçülerinize göre değil, yani Rabbani ölçülere göre insanlara bakın, değerlendirin. Üstü başı biraz insanın daha böyle hafif giyinmiş olabilir değil mi efendim? Görüntüde daha farklı olabilir. Aklı, fikri, her neyse bir şekilde becerileri farklı farklı olabilir. Allah ne kadar verdiyse kulda o kadar var. Öyleyse hiçbir kulu sadece dünyevi anlamda kendisine verilenlerle değerlendirmemeli. Belki onun imanına, salih amellerine, takvasına bakarak onu öne bile geçirmeli. Öne bile geçirmeli. Özellikle mürebbiler, terbiyeciler, mürşitler, muallimler, alimler, ders veren hocalar, bu konuya daha çok dikkat etmek durumundayız. Çünkü insanları Allah'a davet ederken eğer değer ölçüleriniz dünyevileşirse insanları ulviliklere yönlendiremezsiniz. Şöyle ifade edelim. Siz muttaki insanlar olsunlar için insanlara bir şekilde yol gösteren konumda iseniz siz takvayı öncelemek durumundasınız. Kimin takvası öndeyse sizin nazarınızda önde olan o olmalı. Sosyal statüsü ne olursa olsun. Öyle olursa etrafınızda muttakiler çoğalır. Arifler çoğalır. Alimler çoğalır. Ama yok öyle değil de siz etrafınıza, yakınınıza, makam sahiplerini daha çok yaklaştırır, takva sahiplerini uzaklaştırırsanız bu sefer size dünyacılar daha çok ilgi duymaya başlar. Ve etrafınızdaki herkeste daha çok makam sahibi, mevki sahibi olma gayreti uyanır. Yine bunun gibi siz etrafınıza zenginlerden bir çember örerseniz, sadece onlardan örerseniz, fakirler ikinci planda kalırsa, fakirler demeyeyim ama işte muttakiler ikinci planda kalırsa, o zaman o muttakilerin de gönlünü bozarsınız. Onları da dünyaya meylettirmiş olursunuz. Bu bakımdan Kur'an işte böyle ayet ayet bize hayat edebi, hayat prensipleri vermiş oluyor. Devam ediyor ayet-i kerime 52. ayet En'am suresi. Ma aleyke min hisabihim min şey. Onların hesaplarından sana bir şey yok ey Habibim. Yani onların lehlerinde ya da aleyhlerinde olanlardan seni sorumlu tutmayacağız. Sen üzerine vazifeni yaptıktan sonra, tebliğini yaptıktan sonra, sen güzel vazifeni icra ettikten sonra onların hesabın sana sorulmayacak. Aynı şekilde وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ şey, senin hesabından da onlar sorumlu değil. Yani senin durumundan da onlar sorumlu olmayacak. Bu ayetin bu bölümüyle ilgili bazı müfessirlerimiz derler ki yahu bu işte sosyal statü olarak biraz fakir, fukara, toplumun küçük gördüğü kimselerin Hazreti Peygamber'in etrafında bir araya gelmelerini herhalde bunlar karın doyurmak için bunların yanındalar gibi değerlendirmeler yapıyorlar. Bunun üzerine bu ayetin bu anlama geldiği de söyleniyor. Yani sen onları doyuran, rızık veren sen değilsin, sen olmayacaksın. Onları da Allah doyuracak Yani o noktada senin de rızkını onlar temin edecek değil gibi anlamalar da olmuş. Müfessirlerimiz tarafından bu tür manalar da yüklenmiş. Ancak genel anlamda yani onlar kendi hesaplarıyla baş başalar, sen de kendi hesabınla baş başasın anlamında. Onların kendilerine göre mesuliyetleri var. Senin kendine göre mesuliyetin var ey Habibim. Bunu da bilmiş ol bu arada. Eğer bu bilgilerle beraber sen şayet فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ eğer sen onları etrafından uzaklaştıracak olursan o zaman zalimlerden olursun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben. Yani farz-ı muhal yapmasın ama demektir bu aslında bir yönüyle. Evet böyle bir şey senden beklenmez. Sen bir rahmet peygamberisin. Gönlün rahmet dolu, şefkat dolu. Böyle bir yanlış senden sudur etmez ama önceden uyarayım der gibi sanki Cenab-ı Hak. Şayet sen böyle yapacak olursan, farz-ı muhal, böyle bir şey olacak olsa o zaman zalimlerden olursun. Yani peygamber de olsan o sınıfın içine girebilirsin böyle yapmakla. Yani nasıl Cenab-ı Hak bakıyorsunuz her bir ayette. En sevgili Habibi dediğimiz Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlere rahmet, değil mi? Sultanül Enbiya olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tür ayetlerle muhatap olunca kim bilir yüreği nasıl böyle ürpermiştir, korkmuştur. Nasıl o zaman Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı farklı muamelede bulunabilsin ki? İmkan var mı bunun? Değil mi? Yapabilir mi? Öyle bir peygamber. Böyle bir şeye düşebilir mi? Cenab-ı Hak adeta Efendimiz böyle bir şey kendisinden sudur etmez ama hatırından bile geçmesin demek ister sanki. Hatırından bile geçmesin böyle bir şey. Yani gönlünden bile geçirme. Aklından böyle bir şey geçmesin. Çünkü efendim tabii peygamberler Allah'ın seçkin kulları. İstifa dediğimiz o seçilmiş kullar. İctiba dediğimiz Rabbin kendine tahsis ettiği kullar. Yani o kulların davranışları bir tarafa Cenab-ı Hak gönlündeki o titreşimleri hesaba katıyor. Adeta titreşimleri hesaba katıyor. Hayalini hesaba katıyor. İçin. Senin benim hayalim belki ne olacak? Sıradan olabilir. Ama söz konusu olan peygamberse, söz konusu olan Allah'ın irfan verdiği, bir takım efendim başkalarının muttali olmadığı, hakikatlere muttali kıldığı kimselerdense birileri, işte onların o zaman gönül tellerinin nasıl tınıladığını da Cenab-ı Hakk'ın nazarında bir değer ifade ediyor. Ve o çerçevede Cenab-ı Hak onların gönül ayarlarını yapıyor adeta. Gönül ayarlarını yapıyor. Böyle hatırından bile geçmesin anlamında bir uyarı olmuş oluyor. Bu aynı zamanda ümmetine genelde bir uyarıdır. Özellikle de kendisine itibar edilen, hakikaten toplum önderi, kanaat önderi, efendim bir şekilde riyaset dediğimiz işin başında olan, insanları sevk ve idareyle sorumlu olan kimselerin daha çok dikkat etmesi gereken bir edep. Yani Kur'an-ı Azimuşşan burada bu edebe dikkat çekiyor. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ İşte böyle diyor Cenab-ı Hak. İşte böyle biz insanların bir kısmını bir kısmıyla imtihan ederiz. Böyle bir imtihan bakınız. Bir tarafta varlıklı kimseler, bir tarafta biraz daha sosyal imkanlar itibariyle, halk nazarındaki değerleri itibariyle aşağı görülen kimseler. Ama varlıklı olanlarla yokluğun içinde olanları böyle biz diyor insanları birbiriyle imtihan ederiz. Şimdi varlıklıysan, üst tabakadaysan veya bir şekilde makam sahibiysen, mevki sahibiysen, varlık sahibiysen senin imtihanın bir ayrı. Yokluk sahibiysen imtihanın bir ayrı. Ama her halükarda bir imtihandasın. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Bir kısmını bir kısmıyla, biri biriyle böyle adeta birbirine fitne kılarız. Fitne kılmak, birbirine imtihan sebebi yaparız. Niçin? لِيَقُولُوا اَهَا اُلَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا Şöyle söylesinler diye mesela. Yahu bizim aramızdan Allah bunlara mı ihsanda bulundu yoksa? Bunlar mı ihsana erenler bunlar mı? Bizi bıraktı da Allah bunlara mı ihsanda bulundu? Bunu bazen şöyle anlaşılıyor ayet müfessirler tarafından. Yahu Allah bizi bıraktı da hani biz tabiri caizse belli konumumuz toplumda. Yani herkesin saygı duyduğu birisiyiz. Yani bir iyilik geldiyse gökten, değil mi? Rahman'dan bir ihsan geldiyse, ikram geldiyse ona önce biz sahip olmalıyız. Yani Allah bula bula bizi bıraktı da bunlara mı buldu diye böyle bir bakış açısı söz konusu olabilir. Bu ayet böyle de anlaşılabilir. Yani onlar böyle demiş olabilirler. Yahu işte ben Mekke'nin falan kabilesinden ileri gelen falan. İşte benim konumum herkes tarafından bilinir. İşte ben şair, ben işte ne bileyim yönetici, ben der adam mesela. İşte o der ki yani eğer gelecekse böyle bir nimet, ihsan önce bize gelmeli yani. Gele gele bunlara mı geldi? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili diyorlar ya, yahu diyorlar eğer vahiy gelecekse şu iki adamdan birine gelmeliydi. Bula bula böyle bir yetimi mi buldu gibi ileri geri konuşuyorlar. Aynen bunun gibi şimdi Bilal-i Habeşi var, işte kölelikten azat edilmiş. Abdullah bin Mesud var radıyallahu anh ve benzeri sahabeler var falan. Toplum tarafından zaten hizmetçi olarak kullanılan, belki insan gibi görülmeyen kimseler var. Allah Allah, şimdi bunlar mı seçkinler olacak? Allah Allah, Allah vahiy gönderdi de bunlar mı şimdi buna nail olacak gibi böyle bir bakış açısı. Bak böyle bir imtihan diyor Cenab-ı Hak. Böyle bir imtihanla sınarız insanları biz. Böyle söylerler. Şöyle de diyebilirler. Yani şu müspet anlamda bakacak olursak, insanları biz böyle birbirleriyle sınarız, deneriz, imtihan ederiz ki yahu bizim aramızdan ilahi ihsan erenler bunlar mı yoksa? Tamam mı? Bunlar mı yoksa? Yani adeta onların damarlarına basıp öyle diyelim, onları da o ilahi ihsanın içine almak için böyle imtihan ederiz insanı. Bu da olur. Yani niye sadece onlar böyle bir nimete mazhar olsunlar ki? Madem ki böyle bir nimet var, o zaman bundan biz de istifade edelim. Hatta biz öncelikle istifade edelim anlamında bir bakış açısı da söz konusu olabilir. Bu ayet her iki manaya da zahiren müsait görünüyor. Ancak birinci mana sanki ilk etapta daha çok anlaşılıyor. Çünkü buradaki bir önceki ayetle bağlantı kuracak olursak onlar böyle söyleyebilirler diyorsun. Yahu hani bir Allah bizi bıraktı da aramızdan bunlara mı ihsanda bulundu? Yani bunu diyor işte onlar için bir fitne kılıyoruz. Onlar için bir imtihan vesilesi kılıyoruz. Böyle söyleyince elbette onlar kendi hadlerini aşmış oluyorlar. Allah'ın kullarını küçük görmüş oluyorlar. Ve böylece bunun da elbette bir cezasını kendileri görecek. Eleyhisallahu bi'aleme bişşakirin. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Soruyor Cenab-ı Hak. Allah şükredenleri en iyi o bilmez mi? Elbette o bilir demektir bu. Elbette o bilir. Allah nimetini kime tahsis edeceğini en iyi o bilir. Siz mi tayin edeceksiniz demektir bu. Size mi soracaktı Allah kime ihsan edeceğini, kime nimet ikram edeceğini? Şükredenler dururken nankörlere mi verseydi yani Allah? Demektir bu. Eleyhisallahu bi'aleme bişşakirin. Buradan bir şey daha anlıyoruz. Demek ki ilahi ihsanlar, ilahi ikramlar şükredenlere geliyor. Yani şükreden kullar ilahi ihsana nail oluyorlar. Ha, şükürden uzaksa birileri, Allah onları mahrum ediyor. Ha, bazen insan dünyevi nimetleri gözümüzde çok büyüttüğümüz için manevi nimetler göze görünmüyor. Şöyle diyelim, bir insan düşünün ki işte Karun kadar zengin ama Allah ona salih amel işlemeyi nasip etmiyor. Yani şöyle diyelim, yüreğine böyle bir taatin zevkini vermiyor, tamam mı? Teheccüdün zevkini vermiyor Allah onun. Yüreğine dua etmenin, dua ederken gözyaşı dökmenin manevi lezzetini lütfetmiyor. Şimdi hak katında hangisi daha büyük bir nimet diye baktığın zaman elbette Cenab-ı Hakk'a karşı iman dolu bir gönle sahip olan, güzel güzel ameller işlemeye doğru bir iştiyak, bir şevk hisseden insana verilen bu şevk nimeti, bu iman nimeti çok daha büyük, Çünkü o ebedi hayatta ona müthiş cennetler açacak. Çok daha büyük. Ama biz faniler çoğu zaman bakarız. Bu adamın villası var. Bu adamın arabası şöyle. Bu adamın makamı böyle diyerek Allah Allah hani şükredenlere nimet artacaktı diye bakabiliriz. Bu işte eksik bakış diyelim. Ya da beşerce bakış böyle. Ama Rabçe bakış böyle değil. Allahça bakış böyle değil. Allah Celle Celaluhu en büyük ihsanı olan imanı, en büyük ihsanı ikramı olan takvayı, en büyük ihsan ve ikramlarından olan işte ilmi, hikmeti, değil mi efendim, esas onları şükreden kullarına bol bol ihsan ve ikram ediyor. Elbette dünya nimetleri mümine haram değil. Allah onları kendi bildiği bir takdire göre, kendi bildiği bir hikmete göre kullarına kimine az, kimine çok lütfediyor. Ancak esas büyük nimet hakikaten insanın hakikatine, özbenliğine, kıyamette efendim kendisinin işine yarayacak alana dair yapılan ikramlardır, ihsanlardır. En yüce nimetler onlardır. Ve izâ câikellezîne yu'minûne bi âyâtinâ. Ey Nebi-i Ekrem, bizim ayetlerimize gönülden iman edenler sana geldiğinde, böyle tam Allah'tan gelen ayetlere tam güveniyor, iman ediyor. Bunlar Rabbimin kelamlarıdır diyor. Bunlar sana uğrayacak olurlarsa, yolları sana düşerse, senin huzuruna gelecek olurlarsa, fekul de ki selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah sizi her türlü kötülükten koruyacak, kollayacak, kurtulanlardan olacaksınız. Müjdesini ver onlara sen. Ve şunu de, ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Önce onlara bir selam ver. Sonra de ki, Allah kendi zatına rahmeti prensip edilmiştir. Yani merhametli olmayı Cenab-ı Hak bir esas ittihaz etmiştir. Ana umde olarak Cenab-ı Hak zat-ı uluhiyetine merhameti esas almıştır. Yani Rahman ve Rahimliği Cenab-ı Hakk'ın her zaman öndedir. Bunu onlara söyle diyor. Söyle. Ve ennehu bu rahmetin bir uzantısı olarak şunu da efendim onlara bildirmiş ol ki ey Nebi-i Ekrem, men amile minküm su'en, sizden her kim bir kötülük işlerse, bir kötü amel ortaya koyarsa, bir cehaletin, yani bilmeden yanlışlıkla bir efendim kötülüğe düşerse, günaha düşerse, masiyet işlerse, bunu iki şekilde anlıyorlar. Kim? Bir, bilmeden bir kötülük işlerse. Bir kısmı da şöyle anlıyor. Cehalet kelimesi aynı zamanda kabalık anlamına da gelir. Bir takım kaba saba davranışlarla, yani İslam'ın nezaketine uymayan, imanın gösterdiği çerçeveye uymayan, böyle zaten İslam cahiliyenin zıttıdır. Cahiliye kabalık demektir. Yani böyle İslam'ın nezaketine, nezahetine, efendim o tertemiz oluşuna, letafetine uymayan bir kabalık, bir kötü amel, bir fiil, bir söz, artık bir şey yapacak olursa, böyle bir iş sudur edecek olursa birinden, ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ, ama sonra hemen bu yaptığından dönerse, hemen Allah'a dönerse, hakikate dönerse, yanlıştan dönerse demek. ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ, tabe rücu etmek demek. Tevbe ederse deyiveriyoruz, bazen anlaşılmıyor sadece. İşte bu yanlıştan, kötülükten dönerse, hak ve hakikat olana tekrar o yola girerse, bir de ve aslaha, bir de ıslahı hal ederse. Yani döndü, tamam, ama bir de kendine bir çeki düzen verirse adeta. Şöyle bir ıslahı hal dediğimiz kendi durumunu düzeltirse, artık daha düzgün bir adam olmaya niyetlenirse, böyle de işler yapmaya, salih salih işler yapmaya, fasit olmayan, batıl olmayan işler yapmaya yönelirse, فَاَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, de ki Allah son derece bağışlayan ve son derece merhamet edendir. Yani korkmayın, bu günah sizi efendim kendi girdabında boğmasın, sizi ümitsizlik girdabına çekmesin. Şunu bilin, bundan vazgeçerseniz, ıslahı hal ederseniz, Allah günahları bağışlayandır. Hem de çok çok bağışlayandır. Allah çok çok merhamet edendir. Yani bağışlanırsınız. Yani merhamete uğrarsınız. İlahi rahmete nail olursunuz. Bu bilgiyi onlara ver diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kezalike nufassilul ayat. İşte böyle. İşte böylece ey peygamber bak ayetleri apaçık. Teferruatına varıncaya kadar böyle açıklıyoruz. İşin püf noktalarını, her şeyi apaçık ortaya seriyoruz. Ki velitestebine sebilül mücrimin, biz bunu yapıyoruz. Niye? Şöyle o mücrimlerin, o günahkarların, o sapkınlığa doğru gidenlerin, masiyetlere gidenlerin yolunun ne olduğu apaçık bir ortaya çıksın. Bunu yapıyoruz bakın. Yani hangi yol günaha götürüyor, hangi yol yanlışa götürüyor, hangi yol efendim hak ve hakikate götürecek, bu tam şöyle bir ortaya çıksın için biz böyle bu ayetleri, bu hakikatleri ince ince, detaylı bir şekilde apaçık açıklıyoruz buyuruyor. Kul yine de ki ey Nebi-i Zişan, İnni nühitu en e'budellezine ted'ûne min dûnillâh. Şöyle söyle o etrafındaki müşriklere, hatta seni böyle putlara sen de kulluk etsen, sen de dua etsen gibi seni çağıranlara de ki, ben sizin Allah'tan başka o yalvarıp yakardıklarınıza kulluk yapmaktan men olundum. Böyle söyle. Sizin Allah'tan başka bir takım yalvarıp yakardığınız varlıklar var, putlar var, ortaklar var, müşrikler var, şirkler var. Ben onlara kul olmaktan, onlara boyun eğmekten, onlara kulluk yapmaktan men olundum. Bunu böyle söyle onlara. Kul yine de ki, la ettebu ehvâeküm. Bak şunu bilin. Ben sizin keyfinize tabi olacak değilim. Ben sizin hevalarınıza, arzularınıza tabi olacak değilim. Eğer böyle yapacak olursam bak, kad daleltu izen ve mâ ene minel mühtedîn. Eğer ben sizin hevalarınıza, keyfinize göre hareket edecek olsam, o zaman sapıtmış olurum. Sapıtmış olurum, yoldan çıkmış olurum. Ve o zaman doğru yolda olanlardan olmam ben. Hidayet üzere bulunanlardan olmam. Böyle kalmama imkan yok. Sizin hevanız, sizin arzularınız, sizin keyifleriniz beni hidayet üzere tutmaz. Beni yoldan çıkarır. Böyle söyle onlara diyor. Kul yine de ki, İnni alâ beyyinetim min Rabbi. Ben kendi kafama göre hareket etmiyorum. Ben Rabbimden gelen bir bürhan, bir apaçık delil üzere hareket ediyorum. Yani körü körüne benim canım böyle istediği için böyle yapıyorum değil. Kul inni, bakınız, alâ beyyinetim min Rabbi. Ben Rabbimden bir delil üzerine, bir bürhan üzerine, bir apaçık hem de, yani gizli değil. Ben onun üzere bulunuyorum. Ve kezzebtüm bih. Ama siz onu yalanlıyorsunuz. Siz yalanlıyorsunuz ama ben hakikat üzereyim. Ve bu hakikat kendimden menkul değil. Yani doğruluğu kendinden menkul, kendinden nakledilmiş olarak bir hakikat değil bu. Bu hakikat Rabbimden gelen bir hakikat. Ben onun üzerindeyim. Ama siz onu yalan sayıyorsunuz. Mâ indî mâ testâcilûne bih. Sizin aceleyle isteyip durduğunuz şey benim yanımda yok arkadaş. Böyle söyle diyor. Benim yanımda yok. Yani ne istiyorlar? Yahu diyorlar senin dediğin doğruysa hadi bakalım şu gökler bizim tepemize insin. İşte şu dağ tepemize devrilsin. Diyor ki ya aceleyle benden isteyip durduğunuz şey benim elimde değil. Yani bakınız peygambere Cenab-ı Hak bunu söyletiyor. Sizin istediğiniz benim elimde değil. İnil hukmu illa lillah. Bunu, bu konularda, bu nevi hususlarda hüküm vermek, neyin ne olacağını, nasıl olacağını, ne zaman olacağının kararını vermek ancak Allah'a ait bir şeydir. Sen Allah'a ait olan bir şeyi benden bekliyorsun. Bu benim elimde değil. Yakussul hakka ve huve hayrul fasilin. O Allah hakkı anlatan odur. Bakınız. Hak ve hakikati nakleden odur. Anlatan odur. O neyin hak, neyin batıl olduğunu bilenlerin en hayırlısı odur. Odur fasl edecek olan, odur ayıracak olan. Bu konular benim konularım değil, onun konularıdır diyor. Siz onun yapacağı bir şeyi benden bekliyorsunuz. Boşuna beklemeyin. قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْد۪ي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. De ki yine, eğer sizin aceleyle isteyip durduğunuz şey benim elimde olsaydı, benim yanımda olsaydı, benim yapacağım bir şey olsaydı, لَقُدُيَ الْاَمْرُ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ şimdiye kadar çoktan iş bitmişti. Bu konuda hüküm verilmiş gitmişti. Yani şöyle, Cenab-ı Hak es-sabur Celle Celaluhu, son derece sabredici kullarına. Beşer olarak insan, peygamber de olsa hiçbir zaman sabrı Allah'ın sabrıyla eş olmaz. Cenab-ı Hak lütfeder, bol bol sabreden kul olur ama es-sabur olan Cenab-ı Hakk'ın sabrına hiçbir kul yetişemez. Onun hiçbir sıfatı hiçbir beşere olduğu gibi aynen verilemez. Aynı değildir. Tamam, tecellisi olur, sıfatların tecellisi olur. Kulda da sabredici özelliği vardır. Rauf ve Rahim özelliği mesela peygamberimize nispet edilmiştir. Ama leyse kemislihi şey, hiçbir şey Allah gibi olamaz. Onun için burada Cenab-ı Hak bakınız peygambere adeta onun da kendi hudutlarını kendilerine aktarmalarını söylüyor. Söyle diyor yani. Senin de bir beşer olduğunu bilsin. Onlar her şeyin senin elinde olmadığını da bilsin. Bunlar benim elimdedir diyor adeta Rabbimiz. Evet, istediğin aceleyle istediğiniz şey benim elimde olsaydı şimdiye o hüküm oldu bittiydi diyor. Böyle söyle. Vallahu alemu biz zalimin. Allah kimin zalim olduğunu zalimleri çok iyi bilir. Allah zalimleri çok iyi bilir. Ve indehu mefatihul gayb. Bütün gaybın anahtarları, bir rivayete göre hazineleri onun katındadır. Yani gelecekte sizin şu an bilmenize imkan olmayan, hatta şu an var olduğu halde bilmenize imkan olmayan, idrakinizi aşan nice nice meseleler vardır ki onlara ulaşma şansınız sizde yok. Onun bütün anahtarları Cenab-ı Hakk'ın katındadır. Yani bir eve girmek için anahtar lazım. Değil mi? Gayb da bir diyelim ki gizli hazinelerin var olduğu bilgi olur bu, başka şeyler olur. O anahtarlar Rabbin katında olunca Rab açabilir o kapıları ancak. Ha, kullarından dilediğine dilediği kadar açabilir mi? Açabilir. Bu anahtarları kullarından dilediğine ihsan ederse, dilerse verebilir mi? El cevap verebilir. Onun önünde hiçbir engel yok. Ama bütün gaybın anahtarları Cenab-ı Hakk'ın katındadır. وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوْ Onları da ancak o bilir. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ne oluyor, denizde ne oluyor, o bilir. وَمَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَهِ اِلَّا يَعْلَمُهَا Bir yaprak düşmez ki onu Allah bilmiş olmasın. Yani düşen yaprağın farkındadır o. O bilir. وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ O yerin derinliklerinde, o karanlıklarında gizli olan tohumu görür o. Tohumu bilir. وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ O kuruyu da bilir, yaşı da bilir. Diriyi de bilir, ölüyü de bilir. اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ Ha, kuru, yaş, ne var ne yoksa her şey o apaçık, her şeyi açıklayan kitaptadır. Kitapta vardır. O kitap nedir? O kitap alimlerimizin bir kısmı levh-i mahfuz demişlerdir. Levh-i mahfuz ilmi ilahidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmi. Yani her şey onun ilmindedir. O, onun ilmi de demek ki esasen kayıtlı bir ilimdir artık. Yani yazılmış bir ilimdir. Kesin bir bilgidir o. Yani öyle de olur, böyle de olur diye bir şey yok Cenab-ı Hakk'ın katında. Cenab-ı Hak ne olacaksa, ne varsa, ne yoksa hepsini en iyi bilen odur. Onun için bazı felsefeciler Allah cüz'iyatı bilmez demişler. Yani böyle ufak tefek bu ince meseleler o Allah'ın bildiği genel şeylerdir demeye getirmişler. Bazı alimlerimiz bunu küfür sebebi görmüş neredeyse. Yani demiş ki böyle olur mu? İşte Allah her şeyi bilir. Birileri çıktı bir ara, Allah işte şunu bilmez. Ya sen kim oluyorsun da Allah'ın ilmine hudut çiziyorsun? Şöyle yok kadar ilminle. Cürete bak. İnsan yok kadar ilmiyle Allah'ın ilmine hat çiziyor. Allah diyor senin kiminle evleneceğini bilmez. İşe bak. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey insan nasıl söyleyebilir mümin olarak? Şu ayetlerin varlığını bile bile birisi nasıl böyle bir şey diyebilir? Demek ki Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak kendi zat-ı uluhiyetine karşı en küçük kalbi edepsizliğimizi de bizi de affetsin, hepimizi affetsin. Hayalimizde, tasavvurlarımızda, iç dünyamızda Rabbin razı olmayacağı her çeşit düşünceyi Cenab-ı Hak içimizden silsin. Erlemsi o. Cenab-ı Hak'a karşı arı duru tertemiz, onun istediği gibi bir akideyle, bir inançla, büyük bir saygı ve tazimle, edeple, haşyetle, yüreğimizi ürpererek efendim Cenab-ı Hak'a karşı saygımızı ifade edebilelim duygularımızla, sözlerimizle, hallerimizle inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an'ın şu öğrettiği edeplerle edeplenen kullarından eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.